Ayrım 17, sayfa 212. Dikkat ettim, son günlerde Sophie her zamankinden çok daha açık ve zevksiz giysiler giymeye başlamıştı. Uzun küpeler takıyordu, gençlerin giydikleri alacalı bulacalı giysiler giyiyor ve saçlarını da garip bir biçimde tarıyordu. Birkaç kez onu uyarmak, daha ciddi giysiler giymesi gerektiğini söylemek istedim ama çekindim. Fakat bir gün kararımı verdim ve konuştum. ''Bak Sophie'' dedim, ''emniyete yemek götürürken daha gösterişsiz giysiler giymen gerekir.'' ''Neden? Ne var giysilerde?'' dedi. ''Her tarafını örtmesi gereken bir ihtiyar mıyım ben?'' ''Hayır, hayır, elbette ihtiyar değilsin Sophie. Her tarafını kapatmanı da istemedim.'' ''Demek istediğim bu değil. Emniyette her şeye dikkat ederler. Her şeyden yararlanmaya bakarlar. Bizler tüfeğin ağzındayız. İşte bunu aklından çıkarma demek istiyorum.'' ''Emniyete bir daha gitmeyeceğim. Bunu söylemeye geldim sana zaten.'' Bu da ne? Ne demek istiyorsun? Nişanlandım ve nişanlım solcudur. Polisten uzak durmamız gerekiyor dedi. Döndüm, şaşkınlıkla baktım ona. Şaka ediyorsun dedim. Nerede gördün şakayı? Çok ciddiyim. Hayatımı yeniden kurmaya hakkım yok mu? Hep böyle yapayalnız ve mutsuz mu yaşayacağım ben dedi. Elbette hakkında nişanlanmak Sophie dedim. Ama şimdi böyle birdenbire biraz garip gibi geldi bana da. Her gün görüşüyoruz. Şimdiye kadar neden söylemedin? Her neyse, de bakalım. Seninle nişanlanmak istediğini söyleyen bu solcuyu nerede tanıdın? Çok endişe etmeye başlamıştım ama korkumu da ona belli etmek istemiyordum. Fakirlik ve yalnızlıktan bıktım artık. Benimle ilgilenecek birisi olsun istedim. Pek zengin değil. İki kamyonu var. Ekmeğini rahat çıkarıyor dedi. Eskiden de tanıyor muydun onu? Arkadaşlarından biri mi tanıştırdı sizi? Nerede tanıştınız diye sordum yine. Mahallede tanıştık. Karşıki kahveye gelir. Durmadan çalıştığımı görürmüş. Ben ona dikkat etmemiştim. Bir gün kapıyı açmakta güçlük çekince o oradaymış, geldi. Bana yardım etti, konuşmaya başladık. Ben de yapayalnızım, bana bakacak birini arıyorum dedi. Kiraya verebilecek fazla bir odamın olup olmadığını sordu. Sütünü hazırlamam ve gömleğini ütülemem koşuluyla iyi bir kirada verebilirmiş. Kapalı duran Elin'in odasını düşündüm. Parasal sorunlarım vardı. Odam var ama size yarar mı bilemem. Evim bodrum katta, rutubetlidir dedim. ''Görebilir miyim?'' dedi. ''Elbette buyurun.'' dedim. Girişte piyanoyu gördü. ''Kim çalıyor?'' diye sordu. ''Ben çalıyorum.'' deyince çok sevindi. Bana acımaya başladı galiba. ''Böyle bir kültürlü bir kadının bu koşullar altında yaşaması nasıl olur? Söyler misin? Bir eğlence yerinin gardırobu sizi ilgilendirebilir mi?'' dedi. Önce bu garibime gitti ama çalışmam da çok az sürdü. Yalnız Noel günlerinde çalıştım. Sana da söylemeye vakit bulamadım. Bir gün beni yakından izlediğini ve çok hoşuna gittiğimi söyledi. Nasıl bir insan olduğumu anlamak için izlemiş beni. Kadından yana dili yanmış. İlk tanıştıklarında iyi gibi görünürlermiş fakat yavaş yavaş bütün kusurları çıkarmış ortaya. Sophie içini döktükçe kuşkularımın doğru olduğunu anlamaya başlamıştım. Ne oldu da sana solcu olduğunu söyledi diye sordum. Ellie'yi de anlattın mı yoksa ona? Elbette. İyice tanıştıktan sonra her gün saat 11'de kime yemek götürdüğümü sordu. Önceleri söylemedim ama direndi. Başka türlü yapamazdım. Küçüğün serüveni onu çok duygulandırdı. Ben de solcuyum, polisi izleniyorum dedi. Selanik'ten kaçmak zorunda kalmış. Oysa orada durumu iyiymiş. Burada ise onu kimse tanımıyormuş. Bizden olduğun için nişanlanmadan evinde kalmak istemiyorum dedi. Tir tir titriyordum ama kendimi tuttum. Her şeyi öğrenmeliydim. Neden benim de kardeşin olduğumu ve nişanınızı bilmek isteyeceğimi söylemedin? Onunla tanışmak hakkım değil miydi? Söyledim ama çok utangaç. Acele etme. Hemen söylemene gerek yok dedi. Evlilik hazırlıklarımızı bitirelim. Kız kardeşim benim gibi halktan biriyle evlenmeni istemeyebilir dedi. Beni seviyor Katerina. Düşünebiliyor musun? Dışarıya çıktığımda evde kalıp bütün işlerimi yapıyor. Kendimi tutamadım. Başımı ellerimin arasına aldım ve ağlamaya başladım birden. Aman tanrım Sophie. Bu adamın emniyet ilişkisi olabileceğini düşünmedin mi hiç? Ajan nasıl derler? Yüzündeki kan çekildi gitti. Birden yaşlı bir kadın oldu sanki. Gözlerinin çevresi kırış kırış oldu. Ağzı, boynu da öyle. Sonra dikleşti, küstü. İnadına bana karşı gelmeye başladı. Ne dediğini bilmiyorsun diye bağırdı. Artık her yerde ajan görüyorsun sen. Sinirlerin bozulmuş, delirdin. Karanlık bodrumuma sevinç getiren bu ince, nazik insana nasıl ajan dersin? O da ağlamaya başladı. Söylediklerimden paniğe kapılmıştı. Galiba bunca sert konuşmam gerekirdi. Ama geçirdiği bu şok belki kendine gelmesine yarar diye düşündüm sonra. Ona yaklaştım. Elinden tuttum. Divana doğru çektim. Konuşmamız süresince hep banyonun kapısının önünde durmuştuk. Sophie dedim üzgün üzgün. Sana acı vermek istememiştim. Her tarafta ajan görüyorsun dedim. Belki de haklısın. Keşke bunları salt hayalimde yaşamış olsam. Son zamanlarda nedenle acı çekiyorum bilemezsin. Polis bizi çepeçevre sarmış. Sürekli pusu kuruyor. Karanlık gölgelerini her yerde görüyorum. Gece uykumda bile beni tedirgin ediyorlar. Sotiri'yi tutuklamaları, hiç kuşkun olmasın, benim moralimi bozmak içindir. Yalvarırım, bu adamla konuştuğunuz her şeyi anlat bana. 50 ölüme mahkum edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Gece gündüz işkence görüyor. O da aynı şeyi söylüyor ve yardım etmek istiyor ya dedi sakin sakin. Döşemenin altına kitaplarını sakladığımızı söyledim. Bir gece oturdu, döşemeleri söktü, bulduğu bütün kitapları aldı, kapalı bir motosiklete yükledi ve hayatını tehlikeye atarak götürdü, denize attı. Yalnız kitap mı vardı döşemenin altında? Kağıt, yazı gibi şeyler var mıydı diye sordum. Yalnız kitap vardı dedi. Bilimsel kitaplar, Marksist kitaplar, yığınlarla kitap. Arama yaparlarsa sen de yanarsın dedi bana. Gözlerim korkudan fal taşı gibi açılmıştı. Sophie o denli heyecanlıydı ki bunu fark etmedi. Hayalindeki mutluluğun savunmasını yapmaya sürdürüyordu hala. İdealist bir adamdır, inan bana Katerina dedi. Ne kadar doğru düşünüyor bilemezsin. Ülkemizde yaşanan trajedinin suçluları İngilizler, Amerikalılar, kral ve korkudan gözleri kararan sağcılardır diyor. Onunla oturup konuşsan hakkında fikrini hemen değiştirirsin. Umutsuzluğumu göstermek istemedim. Sabretmem ve her şeyi öğrenmem gerekiyordu. Evde herhangi bir telsiz var mı diye sordu. Onu yok etmemiz, kurtulmamız gerekiyormuş. Ona gerçeği söyledim. Eli okuduğu kitaplar dışında hiçbir şey karışmıyordu dedim. Küçüklüğünden beri yalnız yazı yazar, kitap okurdu. İdeolojik bağları nedeniyle bu durumlara düştü dedim. Benim için neler söyledin ona? Bir zamanlar senin de bu işlere karıştığını, sonradan sana kötü davrandıklarını, haksızlık ettiklerini ve aranızdaki sorunlar nedeniyle örgütten ayrılmak zorunda kaldığını söyledim. Emniyetin bu yeni edepsizliği karşısında kuduruyordum. Artık hiç kuşkum yoktu. Mutsuz Sophie'nin nişanlısı bir ajandı. Sotiri hiç konuştunuz mu dedim. Evet, Aziz gibi bir insan olduğunu, temiz yürekliliğini ve alçak gönüllülüğü ile bilindiğini, örgütle hiçbir zaman ilişkisi olmadığını söyledim. Tutuklanmasının nedenini anlayamadık. Sotiri tutuklu olarak kalırsa, hiçbir Yunan'ın da dışarıda kalmaması gerekir dedim ona. Gözlerimin içine bakıyordu. Heyecanla göstereceğim tepkiyi bekliyordu. Zavallı Sophie, mutsuz Sophie. Hayır. Hiçbirimize zararın olmadı. Yalnız kendine zarar verdin. Ne kadar safsın. Yüreğin ne kadar savunmasız kalmış. Düşünme gücünü yitirmişsin. Bir damlacık mutluluğa ne kadar susamışsın. Yazık ki bunu çok pahalıya ödüyorsun. Bundan kurtulmak olanaksız. O çirkin, gerçek dünya ile yüz yüze gelmek durumundasın. Hayal kırıklığı, nefret ve diz çökmen pahasına olsa bile mutlaka yüz yüze geleceksin. Sophie nişanlısını savunmaktan vazgeçer gibi oldu. Durumu sezmeye başlamıştı galiba. Resmi makamların içine düştükleri ayıp ve utanç çukuruna kendisinin de düşmesi tehlikesi belirmişti. Bunu ona söylemek pek de kolay değildi. Bir endeğe yuvarlanmasından onu korumak istercesine ellerini tuttum. Ve kendini tutamadı. İnsanın yüreğini parçalarcasına hüngür hüngür ağlamaya başladı. 13. Bir gün öğleye doğru avukat telefon etti. Kocanızı gördüm dedi. Çok iyi. Öğleden sonra gelin konuşalım. Bay Loizos dedim heyecanlı. Öğleden sonraya kadar dayanamam. Hemen geliyorum. Gitmeyin lütfen. 5 dakikada sizdeyim. Acele bir işi varmış. Hemen gitmemem gerekiyormuş. Ama beni hiçbir şey durduramazdı. Günlerdir böyle bir beklenti içindeydim. Hemen bir taksiye atladım. Adliye sarayından çıkarken yakaladım onu. Söyleyin lütfen. Kocam nasıl dedim. Sizden çok daha iyi dedi. Rahat, çok rahat. Beni yanlış anlayabileceğinizden korkmasa mutlu diyebilirim. Çok mutlu bir insan Bay Sotiri. Portakal kabuklarıyla hücresini süslemiş. Saz sizi düşünüyor. Konuşmanızı, yorulmanızı istemiyor. Bana yemek hazırlamasına hiç gerek yok diyor. Acelesi vardı. Arabasını park ettiği yere kadar birlikte yürüdüm. Neyle suçlanıyor dedim. Anlayamıyorum. Tutuklu olarak çok mu kalacak? Askeri mahkemeye gönderecek mi acaba? Suçlama çok komik. Söylersem rahatlarsın. Valsamin adında bir profesör yakalamışlar. Kadın çözülmüş ve utanmadan, sıkılmadan 10 kadar profesörü ele vermiş. Şu ünlü Valsamin'i kocam için ne söylemiş olabilir? Sotir hiçbir zaman örgüte girmedi dedim. Başını salladı. Alaylı alaylı konuştu. Nasıl girmedi? İşgal sırasında bu bayana ulusal dayanışma adına parasal yardımda bulunmuş. Az bir şey mi bu? Tanrım, ne durumlara düştük dedim. Polisin görevi bugün sorunlar yaratmak. Mesleki kuşkuları buna itiyor onları. Sotiri'nin hala aktif olup olmadığını araştırıyorlarmış. Kız kardeşin akrabalığı da bir suç olarak düşünülüyormuş dedi. Onu bırakmayacaklar mı? Bakalım, bakalım acele etme dedi. Her şeyin iyiye gideceğini ümit ediyorum. Ama kız kardeşle ne olacak bilemiyorum. Onun durumu çok zor. Soruşturma sürüyor. Onu görmem olanaksız. Söylendiğine göre çok çetin cevizmiş. Canlarını okuyormuş. Sorgu yargıçlarından biri bana şöyle dedi. Bir lokmacık kız ama ne inat ne inat. Cesareti, inancı, zekası onun çok tehlikeli biri olarak nitelendirilmesine yol açmış doğal olarak. Acele gitmesi gerektiğinden kendisine bağışlamamı istedi ve arabasını atladı gitti. Demek Sotiri ile ilgili soruşturma sürüyordu. Sophie ve German'dan aldıkları bilgilerden sonra da. Akrabalık ağır basıyorsa neden ona eziyet ediyorlar? Daha kapıyı açarken telefon da çalmaya başladı. Rose Egerman'mış. Ne haber dedi. Hiç. Onunla konuşurken takındığım zavallılık tavrımla. Benim olağanüstü haberlerim var ama dedi. Kocanla ilgili soruşturma bitmek üzere. Bırakacaklar mı? Elbette. Küçük işe biraz karıştırıyor ama bir çözüm bulunacak. Onun ablasıyım. Neden beni yakalamazlar? Bunu yazılı olarak da isteyebilirim. Siz de mi kahraman olmak istiyorsunuz dedi. Gülümser gibi yaptım. Neden olmasın dedim. Siz beni savunursunuz nasılsa. Bunu yalancıktan da olsa söylemeniz hoşuma gidiyor. Kendi adamınızmışım gibi bana güvenmenizi isterdim dedi. Kedi fareyle oynuyor ama ne zamana kadar? Bir akşamüstü konuşmaktan yorgun ve umutsuz olarak eve döndüm. Pencerenin önüne oturdum. Ellie ile ilgili haberler çok kötüydü. Sotiri ise tam 40 günden beri tutukluydu. Kapkarı 40 gün ve hiçbir yerden bir umut ışığı görünmüyordu. Mutfağa girip yemek hazırlamak için kendimi zorluyordum. Acaba ne yemek pişirsem diye düşünüyordum. Tam o anda kapının zili çaldı. Koştum açtım ve kendimi Sotiri'nin kucağında buldum. Böyle anları sözle anlatmak olanaksız. Gözlerinizden yaşlar akıyor. Rüyada mıyız değil miyiz anlayabilmek için birbirimizi çimdikliyorduk. Durmadan birbirimize sarılıyor, habire ağlıyorduk. Oysa normal iki insan gibi oturup konuşmamız gereken o kadar çok şey vardı ki. Gözyaşlarımdan ıslanan, uzamış sakalını okşuyor, sürekli aynı sözcükleri ineliyordum. İnanayım mı? Gerçek mi? Özgür müsün? Her zaman kendimi özgür bildim diyordu o. Kilo almışsın Sotiri, yoksa bana mı öyle geliyor? Evet ya, biraz kilo aldım. Hareketsizlik, uyku, durmadan yemek. Bu kadar güzel yemekler yapma becerisini nereden öğrendin? Tecrit edilmek dokunmadı mı sana? İnsanı deli eder derler. Ne tecridi? Seninle beraberdim. Ellie ile beraberdim. Belianis ile beraberdim. Sürekli olarak onların güzel mücadelelerini düşündüm durdum. Ekmekten bir de satranç takımı yaptım ve kendi kendimle oynamaya başladım. Havlularımı söküyor, yeniden dikiyordum. Hayatımda hiç bu denli tembellik yapmadım biliyor musun? Uzanıp dinlenmek ne kadar güzelmiş meğer. Sürekli düşünmek olanağını buluyorsun. En büyük fırtına bile geçeceymiş. Sevabıyla günahıyla kabulüm. Çok konuştum galiba. 40 gündür konuşmadın benimle. Günde bir tümceden ne eder? Gülüşüyor ve birbirimize sarılıyorduk. Bir ara telefon çaldı. Yine Rose German. Mutlu musunuz diyor. Göklere uçuyorum. Bugün öğleyin emniyete gittim ve yannenin masasına kuruldum. Şöyle dedim ona. Bu suçsuz adamın şu cehennemden çıktığını görmedikçe buradan gitmem. Örgümü de yanıma almıştım. Örmeye başladım. Tehdidimde çok ciddi olduğumu görünce dehşete kapıldı. Ama Rosa, beni dillere düşüreceksin. Anlamıyor musun? Sen de beni dillere düşürüyorsun. Bay Sotiri çoktan evinde olmalıydı dedim ona. Sotiri'nin kendi çabaları sonucunda serbest bırakıldığını dolaylı olarak anlatmak istiyordu. Yaptığı yardımı övünerek anlatıyor ve ben durmadan ona teşekkür etmek zorunda kalıyordum. İçimden de telefonu bir an önce kapatmasını diliyordum. Ama telefonu kapattığında sevincimin azaldığı duygusuna kapıldım nedense. Benden ne istiyordu, ne bekliyordu acaba? Ne zaman yürekli bir kadın olduğuna inandığıma inanacak. Dayanamıyorum, yeter artık. Kurtuluşuma borçlu olduğum bu iyiliksever kadın kim dedi Sotiri. Hüzünle başımı salladım. Bundan sonra konuşuruz Sotiri dedim. Ellie'yi görüp görmediğini sordum. Görmedim dedi. Yalnız sesini duydum. Koridoru süpürürken hücremin önünde her zaman duraklar. Nöbetçiyle yüksek sesle konuşurdu. Belyuan'ı gördün mü dedim. Hiç görmedim. Tuvalete giderken ayak seslerini duyardım o kadar. Serbestsin dediklerinde bir tuhaf oldum. Diğerlerini bodrumlarda bırakıp gitmek. Sözü değiştirmek istedim hemen. Banyoda sıcak su var, yıkanmak ister misin dedim. Yıkanmak mı? Sorulur mu? Yine bana sarıldı ama bu kez ağlamıyorduk. Vücutlarımızda hafif bir titreme oldu. Seni seviyorum Sotiri dedim. Ama ben senin için ne diyeyim? Sevinç yakalanır yakalanmaz hemencecik uçup gidiyor insanın elinden galiba. Sabah uyandığımızda daha günaydın demeden dertler baş gösterdi. Acaba eski işine tekrar dönebilecek miydi? Dönemezse iyi hal kağıdı olmadan nerede iş bulabilirdi şimdi? Sorunum tamamen çözülmedi. Dün söylemedim. Gerçi pek önemli değil ama askeri mahkemeye verilmem söz konusu dedi. Askeri mahkeme mi? Dedim şaşkınlıkla. Sözcüklerden korkmana gerek yok. Avukat kesin olarak aklanırsın diyor dedi. Yine sakin sakin. Durumumuzu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun dedim. Odanın içinde dolanmaya başladım. Hiçbir iş yapmadan. Gazete almaya gidiyorum dedim sonra da. Dünden beri Ellie ve Nico'yu yazmaya başladılar. Sen otur ben gider alırım dedi. Hayır dışarı çıkma dedim. İçimde garip bir korku var. Seni tekrar götüreceklermiş gibi bir duygu işte. Orada hücreye kilitlemişlerdi. Burada da sen mi tutsak edeceksin beni dedi gülerek. Bütün gazeteleri aldı geldi. Kolay para kazanmanın yolunu bulan basın Nikos Belioannis olayıyla ilgili yeni haberler vermeye başlamıştı. O denli uydurma şeyler yazıyorlardı ki şunu sormaktan kendimi alamıyordum. Amaç tiraj sorunu mu yoksa emniyet ve gizli örgütlerin sorunun güncelliğini hazırlanan dava gününe dek koruma kararlarına mı yardım ediyorlar? Bir gün Belioannis'in çözüldüğü haberini verdiler. Halk basın alay almaya başladı. Kim inanır bunlara diyordu herkes. Emniyet kaynaklarının bu habere gerekçe olarak neleri gösterdiğini araştırdım. Hayatında hiç sigara içmemiş olan Belioannis'in tecritte tek başına yaşamaya dayanamadığından durmadan sigara içtiğini, bunun ise moralinin çöktüğüne işaret olduğunu vurguluyorlardı. Buna benzer komik haberler yayınlıyorlardı sürekli. Elle mektup yazamıyor ancak kısa pustalar gönderiyordu. Gönder, gereksinmem var gibi. Sürekli olarak da kitap göndermemizi istiyordu. Gönderdiğim kitapların bir günde bitiriyor, yenilerini istiyordu. İnanılmayacak kadar çabuk okuduğunu biliyordum zaten. Ama sıradan bir okuyucu değildi. Seçkin kitaplar arardı. Fakat şimdi eline ne geçerse okuyuveriyordu. Çoğu zaman günde iki kitap istiyordu. Karanlıkta kediler gibi okuyor, sürekli okuyor demişti polislerden biri, avukat Loizos'a. Sonra da eklemiş. Nereden buluyor bunca iyimserliği bu pis kadın? Sabahlara dek sorguya çekiliyor. Ertesi gün gözetleme penceresinden baktığımızda yine alaylı alaylı gülümsüyor yüzümüze. Olur şey değil. Demek sizlere karşı sinir savaşı açmış demiş avukat da. İnan olsun o gülümsemesini söndüreceğiz demiş polis. Geri gönderdiği kitapların sayfalarına tek tek bakardım. Belki bir not bulurum umuduyla. Dikkat ettiğim tek şey boş sayfaları yırtmış olduğuydu. Yazı yazmak için yırtıyordur boş sayfaları dedim Sotiri'ye. Mektuplaşıyorlar mı dersin? Sanıyorum Nico'nun sigara tiryakiliği de sigara kağıtlarına bir şeyler yazmak istemesindendir. Bunu tutuklular işgal sırasında da yaparlardı. Ellie kitap dışında bir de havuç ve başka sebze isterdi. Kuşkusuz bu çok doğaldı. Neden istediğini biliyordum ve korkulu da olsa bir sevinç duyuyordum. Karnında bir çocuk büyütüyordu çünkü. İnce yapılı olduğundan emniyettekiler hamile olduğunu fark etmemiş olabilirlerdi. Ama normal olarak şimdi karnının büyümeye başlamış olması gerekirdi. Sansür olmasaydı bana şunları yazacağından emindim. Bebeği duyuyorum. Karnımı tekmeliyor. Dışarı çıkmak için sabırsızlanıyor. O karanlık hücrede çimentonun üzerinde ve sabahlara dek süren soruşturmalarla nasıl başa çıkacaktı Tanrım? Sürekli bunu düşünüyordum ve kaygılanıyordum. Bir gün geniş bir yün elbise istedi. İki gün sonra biraz kısaltmam için geri gönderdi. Yapmam gereken işlerin çokluğu yüzünden yakınımızdaki bir terziye verdim elbiseyi. Ertesi gün yine geri gönderdi. Fazla kısalttın, gelecek gibi değil diyerekten. Nasıl da düşünmedim. Elbisenin kenarına bir şeyler koymuş olabileceğini.